Ayrım 14, Shogun, James Clavell, sayfa 178. Toranaga Ambar'ın gölgesine sığınarak gemiye ve rıhtıma baktı. Yabu ve bir samuray yanında bekliyordu. Diğerleri geçidin gerisinde toplanmışlardı. 100 kadar grili geminin hemen yakınında hazır duruyorlardı. Kürekler tekneye alınmıştı ve içeride de pek çok gemici ve savaşçı olduğu belliydi. Toranaga hafif sesle "Bunlar bizim mi onların mı?" diye sordu. Yabu mırıldandı. "Bunu anlayamayacak kadar uzaktayız." Samuray da fısıldadı. "İzninizle hemen saldıracağım." "Yabu, bunu yapmamanızı tavsiye ederim," dedi. "Gemide bizimkilerin olup olmadığını bilmiyoruz. Ayrıca civarda 1000 grili gizlenmiş de olabilir. Denize açılabilmek için şimdiden 10 misli fazla adama ihtiyacımız var." Samuray diretti. "Biraz sonra Lord Ishido durumu öğrenecek zaten. O zaman Osaka düşmanlarımızla dolacak. Geride 150 adamım var, onlar bize yeter." Yabu bu kanıda değildi. "Gemicilerimiz küreklerde hazır değillerse kaçamayız. Önce grileri buradan uzaklaştıracak bir olay çıkarmalıyız. Böylece gizlenenler de ortaya çıkarlar." Toranaga "Nasıl bir olay?" diye sordu. "Yolda yangın çıkarın." Samuray dehşete kapıldı. "Bu olanaksız. Yangın çıkaran ve ailesi herkesin içinde diri diri yakılarak cezalandırılırdı. Bina yapılırken sadece tahta ve kağıt kullanıldığı için ülkede yangından çok korkuluyordu. Yolda yangın çıkaramayız. Burada 1 milyon insan yaşıyor Yabusan. Osaka'yı yakamayız." "Senin için hangisi önemli? Birkaç sokağı tutuşturmak mı, efendinin mahvolması mı?" Samuray Toranaga'ya döndü. "İstediğiniz her şeyi yaparım efendim. Bunu yapmamı mı istiyorsunuz?" Toranaga Yabu'ya baktı. Daimyo aşağı gören bir tavırla kenti işaret etti. "2 yıl önce kentin yarısı yandıydı. Şimdi şu hale bakın. 5 yıl önce büyük yangın oldu. Orada sadece tüccarlar, dükkancılar, sanatçılar ve etalar var. Bu da önemli değil." Toranaga bu arada rüzgara bakmıştı. Şiddetli olmayan rüzgar yangının yayılmasına yardım etmeyecekti. Ama rüzgar birden şiddetlenirse bütün kent yanıp kül olacaktı. Sadece şato kalacaktı. "Ah," diye düşündü, "şatonun yanacağını bilsem hiç düşünmezdim." Dönüp diğerlerinin yanına gitti. "Mariko-san, kılavuzla 6 samurayı alarak gemiye git. Paniğe kapılmış gibi rol yap. Grilere saldırıya uğradığımızı, Roninler ya da haydutların saldırdığını söyle. Kiritsubo'nun yaralı veya ölmek üzere olduğunu da belirt bu arada. Onları inandırırsan mesele kalmaz."
"Çok iyi anlıyorum efendim."
"Gemi güvendeyse ve bizim adamlarımız fazlaysa bize işaret ver. Merdivene yaklaş ve orada yalandan bayıl." Toranaga Blackthorn'a baktı. "Ona ne yapacağını anlat ama bayılacağını söyleme." Dönerek 6 samuraya özel buyruklar verdi. Blackthorn kadının söylediklerini dinledi ve sinirlenmemek için de kendisini tuttu. "Lütfen Lord Toranaga'ya bu planın size göre olmadığını açıklayın. Burada kalmalısınız. Her şey yolundaysa ben işaret veririm."
Mariko kesinlikle "Bunu yapamam Anjin-san," diye cevap verdi. "Efendimin buyruklarına karşı gelemem. Onun her düşündüğü kusursuzdur."
Blackthorn tartışmanın yararsız olduğunu anladı. Bu insanlar katır kadar inatçı ve son derecede küstahtı. Ama kadını da erkeği de ne kadar cesurdu. Baskın sırasında kadının elinde uzun kılıçla dövüştüğünü görmüştü. Mariko saldıran adamı bir hamlede uzaklaştırmış ve kocası Buntaro'da onu öldürüvermişti. Mariko'nun kimonosu kan içinde kalmıştı ve yüzü de toz içindeydi. Rıhtıma koşarlarken de "Böyle dövüşmeyi nereden öğrendiniz?" diye sormuştu. Kadın ona kayıtsızlıkla cevap vererek kalın kuşağının içine gizlediği bıçağı göstermişti. Samuray hanımlarına çok küçük yaşta kendi şereflerini ve lordlarının hayatlarını korumaları öğretilir. Blackthorn tekrar kadına baktı. "Gemi güvendeyse bir işaret vermemiz gerekecek." Mariko bu sözleri nakletti. Sonra "Lord Toranaga bunu askerlerimizden birinin yapacağını söylüyor," diye karşılık verdi.
"Hazır mısınız Anjin-san? Gidiyoruz."
Genç kadın birden koştu ve geminin önündeki açıklığa çıkınca da griler etraflarını alıverdiler. Mariko telaşla onlara bir şeyler anlatmaya başladı. Blackthorn da Hollanda dilinde Portekizce ve İngilizce bir şeyler söyleyerek büsbütün gürültü çıkardı. Neyse grilerin başı gemiye yaklaşarak bağıra çağıra bir buyruk verdi ve hemen 100'den fazla samuray iskeleden indi. Adam gemiyi koruması için 10 samurayı orada bırakıp diğerlerini Mariko'nun işaret ettiği tarafa yolladı. Mariko ve İngiliz gemiye çıktılar. O sırada kaptan yaklaşarak "İyi geceler Anjin-san," diye gülümsedi.
O fırtınadan sonra Blackthorn'un kaptan yaptığı denizciydi. Blackthorn'u gördüğüne sevindiği de belliydi. Blackthorn onun selamına karşılık verdikten sonra Mariko'ya fısıldadı. Aşağıda grilliler olup olmadığını anlamaya bakın. Ama kadın bir şey söyleyemeden kaptan aykırdı ve gemideki bütün gemiciler Blackthorn'u saygıyla selamladılar. Sadece samuraylar onlara katılmamıştı. Mariko, kaptan fırtına sırasında gemiyi kurtardığınızı söylüyor Anjin-san dedi. Bize bu fırtınadan hiç söz etmediniz. Anlatacak bir şey yoktu, bu da öyle bir fırtınaydı işte. Lütfen kaptana teşekkür edin ve gemiye tekrar bindiğim için mutlu olduğumu söyleyin. Sesini hafifletti. Bu arada aşağıda griler olup olmadığını da anlayın. Mariko denilenleri yaptı, sonra kaptanın grililerden haberi yok diye fısıldadı. Blackthorn sahile bir göz attı. Buntaro ya da kuzeyden gelecek olan kuvvetler ortada yoktu. Mariko da geminin güvende olup olmadığını düşünmekteydi. Sonunda kararını vererek iskeleye doğru gitti ve orada yalandan bayıldı. Blackthorn gafil avlanmıştı. Kadının başının şiddetle tahtalara çarptığını gördü. Gemiciler koşuştular. O sırada rıhtımda beliren grililerle güvertedekiler de geldiler. Blackthorn kadını kucağına alarak başa doğru götürdü. ''Biraz su getirin. Mizu, Mizu, hay!'' Ah Mizu, Anjin-san, bir adam koşarak uzaklaştı. O sırada biri dehşetle bağırdı. Sahilde Toranaga'nın Ronin kılığındaki 30 samurayı geçitten çıkmıştı. Gemiyi terk etmek üzere olan grililer döndüler. Bir buyruk verildi ve yaylar gerildi. Aşağıdaki bütün gri ve kahverengi kimonolu samuraylar kılıçlarını çekerek rıhtıma saldırdılar. Rolünü iyi bilen bir kahverengili hemen haydutlar diye haykırdı. Güvertedeki iki kahverengili ayrıldı ve biri başa biri kıça koştu. Aşağıdaki dört kahverengili de grililerin arasına girdi. Toranaga'nın Ronin kılığındaki samurayları saldırdılar. Bir ok bir grilinin göğsüne saplandı, aynı anda baştaki kahverengili hemen oradaki bir griliyi öldürüverdi. Ama alt güvertede grililerin sayısı fazlaydı ve kahverengililer onlarla başa çıkacak durumda değillerdi. Yine de olanca güçleriyle dövüşüyorlardı. Grililerin güvertedeki komutanı olan iri yarı sakallı bir samuray, ''Hainleri öldürün!'' diye saldırarak Blackthorn'a Mariko'nun karşısına dikildi. Neyse, İngiliz'e ilk baskından sonra bıçak verilmişti. Blackthorn bunu savurdu. Bıçak grilinin boynuna gömüldü. Fakat adamın yerini kılıçlarını çekmiş iki grili aldı. Blackthorn'un da oradan kaçmasına olanak yoktu. Çünkü gövdesiyle Mariko'ya siper oluyordu. Bir kılıç boğazına sürülür gibi oldu. Blackthorn yana doğru zıplarken Mariko'nun birden canlandığını gördü. Kadın kendisini samurayın bacaklarına attı. Dengesini kaybeden muhafız yere yıkılırken kadın zıplayarak ölen grilinin kılıcını kapıp şiddetle saldırdı. Fakat muhafız ondan çok daha güçlüydü tabii. Blackthorn da bu arada ikinci bıçağını adama doğru savurdu. Bıçak samurayın sırtına saplandı ama adam hala ayaktaydı. Mariko umutsuz umutsuz grili askerin yüzüne bakarken arkadan atılan bir ok adamı devirdi. Cesetler arka arkaya güverteye yığılıyordu. Blackthorn da onlardan birinin altında kaldı. Uzun bir süre sonra biri üstündeki cesetleri alarak onun ayağa kalkmasına yardım etti. İngiliz yüzündeki kanları silince Mariko'nun güvertede yattığını gördü. Etrafına samuraylar toplanmıştı. Blackthorn onunla yaklaşmayı istedi ama dizleri büküldüğü için tekrar yere yığıldı. 24.
Anjin-san?
Blackthorn derin bir uykudan uyanarak kendisine geldi.
Hay! Size yiyecek ve çay getirdik.
İngiliz bir an nerede olduğunu anımsayamadı. Sonra aklı başına geldi. Grililerle savaştıktan sonra gemiyi ele geçirmişlerdi. Ondan sonra da kendisi tekneye kaptanlık ederek Osaka limanından sağ salim çıkmasını sağlamıştı. Şimdi sahile yakın bir yerde demirliydiler ve deniz de sakindi. Mariko'nun ve elinde tepsi olan bir hizmetçinin yaklaştığını gördü. Kendisi de Anjiro'dan Osaka'ya geldiği zamanki gibi kılavuz kaptan ranzasında yatıyordu. Uzun uzun gerinip Mariko'nun uzattığı fincanı aldı.
''Teşekkür ederim, çok lezzetli. Kolunuz nasıl oldu?''
Mariko kolunu büktü. ''İyi.'' Mariko samurayların çarpışmaları sırasında yaralanmıştı. Blackthorn tekrar gerinerek Lomboz'dan dışarıya baktı.
''Neredeyiz?''
Totomi eyaletinin sahiline yakınız. Lord Toranaga yüzmeyi ve kürekçileri dinlendirmeyi istedi. Yarın Anjiro'da olacağız.
Fakat bu olanaksız. Vakit öğleye geliyor. Biz şafağa doğru Osaka'dan ayrıldık.
O önceki günde Anjin-san, siz 1,5 gündür uyuyorsunuz. Lord Toranaga size ilişmememizi söyledi. Ama yemekten sonra yüzmenin sizi canlandıracağına inanıyor.
İki kase dolusu pirinçle kömürde kızartılmış ve üstlerine fasulye turşusundan salça yapılmış balıktan oluşuyordu yemek.
Demek 36 saat uyumuştu. Genç kadının güzel yüzüne bakan Blackthorn birden o gece rıhtımda olanları anımsadı. Buntaro rıhtıma geç yetişmiş ve etrafın grililerle sarılı olduğunu görmüştü. Adam bir hayli dövüşmüş ve samuraylardan birkaçını da öldürmüştü. Sonra denize atlayıp yüzerek gemiye çıkmaya çalışacak yerde ta rıhtımın öbür ucuna gidip başlığını, ok ve yayını, zırhını çıkararak yere bırakmıştı. Ondan sonra da uzun kılıcı ileriye bırakmış ve diğerini yanına almıştı. Beline kadar soyunduktan sonra eşyalarıyla silahlarını alarak suya atmış ve Toranaga'nın bulunduğu tarafa bakarak saygıyla selam vermişti. Sonra dua eder gibi diz çöküp öyle hareketsiz kalmıştı. Blackthorn ne bekliyor diye mırıldanmıştı. Neden suya atlayıp yüzmüyor? Bir kadına yaslanan Mariko yakınında duruyordu. Kocam seppuku yapmaya hazırlanıyor. Blackthorn kolunda kanlı bir sargı olan kadını ayakta görünce memnun olmuştu. Ah Mariko, sen çok sevindim. Sonra onun ne dediğini anlamıştı. Seppuku mu? Yani kendisini mi öldürecek? Fakat neden? Buraya gelebilir. Yüzme bilmese bile rıhtımın yanındaki küreye tutunarak tekneye çıkabilir. Kocam iyi yüzme bilir. Lord Toranaga'nın bütün adamları yüzme bilirler. Lordumuz bu konuda diretir. Fakat kocam yüzmemeye karar verdi.
Tanrı aşkına neden?
O sırada rıhtımdan çığlıklar gelmişti. Daha fazla sayıda grili kahverengililere saldırmıştı. Geminin hemen ilerisinde savaş oluyordu. Buntaro onların gerisinde kalmaktaydı. Blackthorn kadına kendisine yüzmesini söyleyin dedi.
Bunu yapmaz Anjin-san, o ölüme hazırlanıyor.
Madem ölmek istiyor, o halde neden o adamların yardımına gitmiyor? Nasıl olsa ölecek, bir erkek gibi savaşarak ölmesi daha doğru olmaz mı?
Kocam orada ele geçebilir. Yüzecek olursa da kendisini yakalayabilirler. Düşmanları onu rastgele insanların önüne çıkarıp teşhir ederler. Kendisini küçük düşürecek korkunç şeyler yapabilirler. Bir samuray yakalandıktan sonra samuray olarak kalamaz. Onun için kocam da bir erkeğin, bir samurayın yapması gereken şeyi düşündü. Bir samuray vakarıyla ölür. Tanıkların önünde şerefiyle ölmek onun hakkı ve görevidir.
Mariko-san'ın yaslandığı genç kadın barbardan hiç hoşlanmamış, bu duygusunu saklamaya gerek görmeden konuşmuştu.
Ne diyor Mariko-san?
Mariko'dan bir baş uzun olan kadın 19 yaşında ve kalın kemikliydi. Mariko'nun yeğeni olan Usaki Fujiko aynı zamanda Hiromatsu'nun en sevdiği torunuydu.
Ne korkunç adam, ona nasıl dayanıyorsun? İğrenç ne?
O efendimizin hayatını kurtardı. Onun cesareti olmasaydı Lord Toranaga yakalanacaktı.
Blackthorn bu olayı düşünmekten vazgeçerek gülümsedi. Teşekkür ederim, yüzmek isterim doğrusu.
Mariko eliyle masayı işaret etti. Orada diş tozu, diş fırçası ve havlular var. Sonra Latince ekledi. Sizi iyi gördüğüme sevindim. Çok cesur olduğunuzu da söylemeliyim. Bir an göz göze geldiler. Sonra Mariko nazik nazik selam verdi. Hizmetçi de onu taklit etti ve kameradan çıktılar. Blackthorn kendi kendine bu kadını düşünme diye emretti. Toranaga ve Anjiro'yu düşünsen daha iyi edersin. Neden yarın Anjiro'ya uğruyoruz? Ya bu gemiden indirmek için mi? Doğrusu bu iyi olur. Fakat Omi Anjiro'da. Omi ne olacak?
Blackthorn yemeğini yedikten sonra güverteye çıktı. Aşağı yukarı herkes çıplaktı. Bazıları kurulanıyor, bazıları güneş banyosu yapıyordu. Birkaçı da tekneden denize atlamaktaydı. Denizde samuraylarla gemiciler küçük çocuklar gibi oynuyor ve yüzüyorlardı.
Konnichiwa, Anjin-san.
Konnichiwa, Toranaga Sama diye cevap verdi İngiliz. Toranaga denize indirilen iskeleden çıkmıştı. Eliyle karnındaki ve omuzlarındaki su damlalarını siliyordu. Toranaga denize baktıktan sonra çevirmenlik yapması için Mariko'yu çağırdı. Genç kadın belinden hafifçe bağlamış olduğu beyaz sade bir kimono giymişti. Başını da kırmızı bir şemsiye ile koruyordu.
Toranaga Sama suyun insanı çok canlandırdığını söylüyor. Yüzmenizi rica ediyor.
Toranaga küpeşteye dayanmış bir havluyla kurulanıyordu. Blackthorn karnı dışında adamın vücudunun son derece kaslı ve gergin olduğunu fark etti. Mariko'dan rahatsız olarak gömleğini pantolonunu çıkardı ve çırılçıplak kaldı sonunda.
Lord Toranaga bütün İngilizlerin sizin gibi kıllı olup olmadıklarını soruyor. Tüyleriniz hep böyle açık renk mi?
Blackthorn bazıları öyledir diye cevap verdi.
Bizim erkeklerimizin göğüs ve omuzlarında sizinki gibi kıl yoktur. Lordum çok iyi gelişmiş bir vücudunuz olduğunu söylüyor.
Kendi vücudu da öyle. Lütfen ona teşekkür edin.
Blackthorn iskelenin yanına doğru yürüdü. Mariko'dan başka Fujiko'nun da kendisini seyrettiğinin farkındaydı. Böyle çıplak dolaşmaktan sıkılarak birden suya daldı. Çok iyi dalmıştı. Serin sular ona zevk verdi. Denizin kumlu dibi sadece 3 kulaç ötedeydi. Biraz suyun dibinden gittikten sonra yukarıya çıktı ve kulaç atarak yüzmeye başladı. Gidip kayalıklı kıyıya uzandı. 4 samuray da onunla birlikte yüzmüşlerdi ve el sallayıp Blackthorn'a gülümsediler. Daha sonra yüzerek geri dönerken adamlar yine onun peşindeydiler. Toranaga da hala onu seyretmekteydi. Güverteye çıkınca elbisesinin ortada olmadığını gördü. Fujiko, Mariko ve 2 hizmetçi hala oradaydı. Hizmetçilerden biri saygıyla eğilerek gülünç sayılacak kadar küçük bir havlu uzattı. Blackthorn arkasını dönerek kurulanmaya başladı. Kendi kendine sakin ol diyordu. Karın Felicity ile kilitli bir odada çırılçıplak kalmaya aldırmıyorsun. Sadece burada. Bu kadın sana baktığı için sıkılıyorsun. Neden? Onların çıplaklığı aldırdıkları yok. Bu da çok akla yakın bir iş. Japonya'dasın. Onlar gibi davranmalısın. Mariko, Lord Toranaga çok iyi yüzdüğünüzü söyledi diye gülümsedi. Kendisine bu tarz yüzmeyi öğretir misiniz? Hem suya atlayışınız da başka türlü. Bunu hiç görmemiştik. Biz zıplayıp kendimizi suya atarız. Lord'un bunu nasıl yaptığınızı da bilmeyi istiyor.
Şimdi mi?
Evet, lütfen. Bir hizmetçi Blackthorn'a pamuklu bir kimono tutuyordu. İngiliz bunu giyip kuşağını bağladı. Giyinince rahatlayarak nasıl dalınacağını gösterdi. Başı kolların altına alarak vücudu germek gerektiğini anlattı. Yalnız karın üstü düşmemelisiniz. Toranaga dikkatle dinledi ve onu seyretti. Bazı sorular sordu, sonra memnun kaldığını belirtti.
İyi, anladım sanırım.
Doğru merdivenin oraya gitti ve Blackthorn'a engel olamadan adam kendisini karın üstü suya bıraktı. Bu çok can yakan bir şeydi. Kimse gülmedi. Toranaga güverteye çıkarak tekrar denedi. Yine karın üstü düştü. Diğer samuraylar da onun kadar başarısızdılar.
Blackthorn bu kolay değildir diye anlattı. Ben de uzun süre sonra öğrenebildim. Şimdi dinlenelim, bunu yarın deneriz.
Lord Toranaga yarının yarın olduğunu söylüyor. Dalmasını bugün öğrenmeliyim diyor.
Blackthorn kimonosunu çıkararak nasıl dalınacağını tekrar gösterdi. Toranaga 6 kez denediyse de yine de başarılı olamadı. Blackthorn sonunda güverteye çıktığında yüzücülerin arasında çırılçıplak duran Mariko'yu gördü. O da kendisini denize atmaya hazırlanıyordu. Boynuna ince zincirle küçük bir haç takmış olan kadının vücudu eşsizdi doğrusu.
''Biraz durun Mariko-san, daha aşağıdan atlamayı deneyin. İlk kez öyle yapmak gerekir.''
''Peki Anjin-san?''
Genç kadın İngiliz'in durduğu merdivene yaklaştı. Blackthorn onu belinden tutarak öne doğru eğilmesini sağladı. Böylece Mariko'nun atlayışı fena olmadı. Bu kez Toranaga aşağıya inerek denedi. Onu yine Mariko izledi. Kadına dokunmak Blackthorn'u heyecanlandırmıştı. Serinlemek için kendisini suya attı. Sonra koşup başta durdu ve onlara suya baş üzeri nasıl dalacaklarını gösterdi. Çünkü Toranaga'nın başarıya erişmesinin gerekli olduğunu anlamıştı.
Fakat vücut kazık gibi olacak. Hay, bir kılıç gibi. O zaman bunu başarırsınız.
Blackthorn son derece zarif bir hareketle suya daldı. Birkaç samuray yaklaştı ama Toranaga eliyle onlara çekilmelerini işaret etti. Karın üstü düşmekten göğsü ve midesi kıpkırmızı kesilmişti. Sonra Blackthorn'un gösterdiği şekilde daldı. Atlayışı pek zarif sayılmazdı ama önce başıyla suları yardı. Toranaga bunu daha başarılı şekilde tekrarladı. Diğerleri de onu taklit ettiler. Sonra Mariko denedi. Blackthorn onun dimdik küçük göğüslerine, incecik beline, düz karnına ve biçimli bacaklarına baktı. Kadın ellerini başının üstüne kaldırdı ve bir ok gibi suya daldı. Fakat onu Blackthorn'dan başka fark eden de olmadı. İngiliz aman tanrım ne şaheser kadın diye düşünüyordu.
Toranaga güneş batarken Blackthorn'u çağırdı. Kıç taraftaki temiz kapitona şiltelerin üstüne oturmuştu adam.
Kömür ateşinde yakılan tütsülerin kokusu mis gibiydi. Sivrisineklere engel olmak için yakıyorlardı bu tütsüleri. Adam tiril tiril bir kimono ve omuzları çok geniş olan bir ceket giymişti. O haliyle insanı etkiliyordu. Ya bu da öyle resmi giyinmişti. Mariko da onların yanında oturuyordu. 20 samuray sessiz sedasız nöbet beklemekteydiler.
Sake Anjinsan?
Domo Toranaga-sama. Blackthorn eğilerek küçük kadehi aldı ve Toranaga'nın şerefine içti. Hemen kadehini yeniden doldurdular. Blackthorn'a giydiği kahverengi kimono kendi elbiselerinden çok daha rahat gelmişti. Lord Toranaga bu gece burada kalacağımızı söyledi. Yarın Anjiro'ya varacağız. Kendi ülkenizle ilgili bilgi istiyor. Ona ülkenizin bir ada olduğunu söylemiştiniz.
Evet, sizinki gibi bir ada.
Bunu korumak zor oluyor herhalde.
Bizim donanmamız var, bu sayede korunuyoruz. Çin size bu kadar yakınken donanma kurmamanıza şaştım doğrusu.
Toranaga ve Yabu kadının aktardığı bu sözler üzerine aralarında uzun uzun konuştular.
Sonunda Toranaga kadın aracılığıyla bir soru sordu.
Denizlerinizi korumak için kaç gemiye ihtiyacınız oluyor Anjinsan?
Tam olarak bilemiyorum fakat kraliçenin 150 gemisi var. Bunlar sadece savaş için yapılmış.
Efendim kraliçenizin yılda kaç gemi yaptırdığını soruyor.
Dünyanın en hızlı gemilerinden 20-30 tane ama gemileri tüccarlar yapıyor sonra kraliçeye satıyorlar.
Burada böyle bir gemi yapabilir misiniz?
Evet, marangoz, çevirmen ve gerekli malzeme olursa gemiyi yapabilirim. Ama önce daha küçük bir gemi yapmam gerek. İlk olarak bu işe girişiyorum. Eğer Lord Toranaga büyük savaş gemileri istiyorsa bunları İngiltere'de de yaptırabilir. Bu gemileri onun istediği gibi donatır ve silahları da yerleştirirler.
Mariko sözleri aktarınca Toranaga'nın da ya bunun da ilgisi arttı. Bizim denizcilerimizin böyle bir gemiyi kullanıp kullanamayacaklarını soruyor.
Kullanabilirler tabii fakat önce onlara bunu öğretmek gerek. Bir kurs açılır, birkaç yıl sonra da kendi donanmanıza sahip olursunuz. Modern bir filo, eşi olmayan bir filo.
Yabusan ne demek istediğinizi soruyor.
Bu filodaki gemiler İspanyollarınkinden de Portekizlilerinkinden de üstün olur.
Bir sessizlik oldu. Toranaga bu sözlerden heyecanlanmıştı ama bunu gizlemeye çalışıyordu. Efendim bunun gerçekten olup olamayacağını soruyor.
Olur tabii.
Bu iş ne kadar sürer?
Vatanıma dönmem 2 yıl tutar. Gemi ya da gemileri yapmakta bir o kadar zaman alır. 2 yılda da döneriz. Masrafın yarısı peşin verilir, yarısı da gemiler teslim alınınca.
Toranaga düşünceli düşünceli Yabu ile konuşmaya başladı. Kadın da sözleri çevirmiyordu. İngiliz onların düşüncelerini öğrenmeyi çok istiyordu ama sormaması gerektiğinin de farkındaydı. Sonunda Mariko, Anjinsan dedi, kaç gemiyle yola çıkabilirsiniz?
Her sefer 5'er gemi getirmek uygun olur. Fırtına veya İspanyol ya da Portekiz saldırıları yüzünden herkes bir gemi kaybedebilirsiniz. Onlar savaş gemilerine sahip olmanızı engellemek için ellerinden geleni yapacaklardır. 10 yıl içinde Lord Toranaga'nın 20 gemisi olabilir. Bu arada ilk gemilerle marangozlar, gemiciler, kaptanlar, topçular da gelir. Böylece bunlardan da yararlanırsınız. 10-15 yıl içinde Lord Toranaga'nın kendi sularını rahatlıkla koruyacağı 30 savaş gemisi olabilir.
Blackthorn çok heyecanlanmıştı. Bu iş olursa İngiltere'ye dönebilirdi. Hem İngiltere bu sayede çok para kazanır ve kendi gemilerini de Japon denizine yollardı. Efendim dilimizi konuşamadığınıza üzülüyor. Doğrudan doğruya lordumla konuşmanız çok daha iyi olurdu tabii.
Sözlüğünüz var mı Mariko-san? Sonra dil bilgisi kitabı. Bunlar Portekizce, Japonca veya Latince, Japonca da olabilir. Lord Toranaga kitapları bulmama yardım ederse dilinizi öğrenmeye çalışırım.
Cizvitlerin böyle kitapları olduğunu sanıyorum. Mariko Toranaga ve Yabu'ya dönerek bir şeyler söyledi. İki Japon'un da gözleri parladı ve yüzleri tatlı birer gülüşle aydınlandı. Efendim size yardım edileceğini söyledi San.
Toranaga işaret edince kenarda oturan Fujiko, Blackthorn ve Yabu'ya tekrar sake verdi. Toranaga ve Mariko sadece çay içiyorlardı. Toranaga kısa süre sonra ayağa kalktı. ''Ben yatmaya gidiyorum, şafakla yola çıkacağız.''
Herkes Toranaga'nın peşi sıra aşağıya indi. Güvertede bir tek Blackthorn kaldı. Ertesi sabah şafakla yola çıktılar. Öğle üzeri Totomi ve Izo arasında kalan Iti burnuna geldiler. Rüzgar hafif, hava yumuşaktı ama sonra sahilden uğursuz bir homurtu yükseldi. Bütün kürekler durdu.
Blackthorn ne oluyor diyerek öylece kaldı. Gözlerini kıyıya dikmişti. Birden tepelerin yarıldığını ve belki 1 milyon ton ağırlığında kayaların denize yuvarlandığını gördü. Bir dalga tekneyi hafifçe sarstı. Sular karışıp kabarır gibi oldu. Toprak kayması durdu ama o homurtu bu kez daha uzaktan yankılanıyordu.
Blackthorn bu nedir diye sordu.
Mariko şaşırdı. Sadece bir deprem. Sizde yer sarsıntısı olmuyor mu?
Hayır, şimdiye kadar hiç deprem görmemiştim.
Oh, bizde sık sık deprem olur Anjinson. Bu önemsiz hafif bir yer sarsıntısıydı. Böyle küçük bir deprem gördüğünüz için talihlisiniz.
Bütün dünya sarsılır gibiydi. Karşıdaki bütün tepeler sallanırmış gibi geldi bana.
Sallandı tabii Anjinson. Karada olduğunuz zaman bu çok korkunç bir şeydir. Hem depremin ne zaman olacağı da belli değildir. Sarsıntılar dalgalar halinde gelirler. Bazen yanlamasına, bazen aşağıdan yukarıya doğru olur depremler. Bazen hafif bir yer sarsıntısı olur ve bir gün sonra bunu çok büyük bir deprem izler. Yani ne olacağı bilinmez.
Bu sizin için doğal mı sayılıyor? Yani her yıl deprem olur mu?
Oh evet. Tanrıların toprakları sayılan bu ülkede daima deprem olur. Yangınlar, sel ve fırtına da öyle. Tayfun denilen o dev fırtınalar.
Birden gözleri yaşardı.
Belki de hayatı bu yüzden bu kadar fazla seviyoruz Anjinsan. Yaşamı sevmemiz gerekiyor. Ölüm, hava, deniz ve toprağımızın bir bölümü. Bu gözyaşları ülkesinde ölümün bize miras olduğunu bilmemiz gerekiyor Anjinsan.
14. ayrımın sonu. Sayfa 190.